Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Değerli dostlar, ülkemiz gerçekten bugünlerde sıkıntılı günler yaşıyor. Çok da bizim olmayan, aslında bize ait olmayan, ülkemiz dışında, ülkemiz sınırları dışında cereyan eden bir savaş nedeniyle biz de huzursuzluk yaşamaya başladık hocam. Tabii şunu da biliyoruz, eski alışkanlıkların, eski reflekslerin hiçbir işe yaramadığı yepyeni bir bölgesel denklemin kuruluşuna da tanıklık ediyoruz hocam. Adına ister Orta Doğu coğrafyası diyelim, özelde şu an konu olan Suriye toprakları, Suriye ve Irak topraklarında faaliyet gösteren IŞİD olsa da sanki o eski alışkanlıkların sürdüğü, Amerika'nın ya da batılı güçlerin gelip bu bölgeye müdahalede bulunduğu ve her şeyin tekrar eski süt limana döndüğü sonuçlar yaşamayacağız gibi geliyor. Gerçekten yepyeni denklemler kurulacak ve bu denklemlerde herkes de rol çalmaya çalışıyor. Görünen o ki hocam, bu son günlerde yaşadığımız Kobani merkezli olaylarda görünen şöyle bir sonuç var. PKK işte ya da oradaki temsilcileri, PYD, Kobani'de aldıkları bu ağır mağlubiyetin acısını diyelim. Çünkü IŞİD henüz orayı tam olarak almış da değil. Bir savaş yaşanıyor. Sanki işte Türkiye'den çıkarılmaya çalışılıyor. Ya da bizim sınırlarımız dışındaki bir savaşın acısı kendi insanımızın çatışmasına dönmüş durumda. Evet. Tabii Kobani'den Türkiye'ye sığınanlar oldu. Yaklaşık bir 150 bin kişinin geldiği söyleniyor. Şöyle bir devletimiz de şöyle bir fotoğraf veriyor hocam. Bilmem katılır mısınız benim gördüğüm. Bir taraftan kardeşliğimiz var Kürt halkıyla, evet. Millet birliğimiz var, vatan birliğimiz var. Ama böyle sanki özellikle dışarıdan gelen ve şu an Kobani'de olup bitenlere karşı oradaki Kürtlere yardım etmekle, yani böyle insani duygularla böyle devlet çıkarlarının böyle çatıştığı bir durumu sergiliyoruz. Yani bir taraftan hadi bakalım ne olacak görelim evet. havası var. Ya düşse acaba IŞİD'in eline geçse daha mı iyi olur havasını evet. da görüyoruz. Ama bir taraftan da IŞİD'le komşu olacağız o zaman. Yani Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi artık IŞİD'in kurduğu bir devletin ya da özerk bir bölgenin yanında olmuş olacak. Birçok mesele yaşıyoruz hocam. Ben sadece şöyle bir meseleyi resmetmek için uzunca bir girizgah yaptım. Bütün bu olaylar sebebiyle bu sabah 35 kişiye ulaşmış bu olaylarda ölenlerin sayısı. Gerçekten acı bir durum. Hocam ben bu aktüel olanın dışında şöyle bir soruyla başlamak evet. istiyorum. Program öncesi de biraz sizinle konuştuk. Bütün bunların altında şöyle bir şey yatıyor. Felsefe yatıyor diyelim. İşte Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler, işte Türkiye toprakları, Irak, Suriye ve İran. Evet. Bu görünenlerin altında da şöyle bir şey var. Ya Kürtler artık kendi özelliklerini ilan etseler, kendi devletlerini kursalar, işte bunun bir tecrübesi işte Irak'ın kuzeyinde yaşanıyor. Her şey evet. güllük gülistanlık. Bu hocam Kürt halkının bu devlet kurma ideolojisi ya da devlet kurma idealine nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Gerçekten Kürtler dünyadaki tek devletsiz millet midir acaba? Evet. Böyle bir genel soruyla başlayalım.
Evet. Şimdi tabii yani her şey Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında başladı. Hikaye oradan başlıyor. Çünkü Osmanlı döneminde zaten çeşitli işte sancaklar var, bölgeler var. Ve birçok toplumlar var kendi dilleriyle, kendi mezhepleriyle. Kendi yerel özellikleriyle yaşıyorlar. Aidiyet Osmanlı Hanedanı'na ait olma etrafında toplanıyor ve gevşek bir aidiyet, siyasi bir aidiyet. Onun dışında kültürel, etnik, dini, mezhebi aidiyetler lokal düzeyde devam ediyor. Fakat Sykes-Picot Anlaşması'ndan sonra 1917'den sonra Fransızlar ve İngilizler Osmanlı parçalanınca bölgeyi dizayn ettiler ve bu dizayn içinde çeşitli ulus devletler kuruldu. Bu ulus devletlerin manası şu demek: ulus devlet olan toplulukların dili, kültürü temsil edildi. Ulus devlet olmayanlar ise reddedildi, baskı altında tutuldu ve yok sayıldı. Bunun içinde ulus devlet olamayanlar Kürtler oldu ve dolayısıyla Kürtler kendi dilleriyle, kültürleriyle kendilerini temsil etme imkanına ulaşamadılar.
Evet.
O nedenle bölgede birçok Kürt ayaklanmaları, işte 38-39 diyenler var. Bunlar meydana geldi.
Hocam bu ayaklanmalar bir şey miydi? Yani bir bu ayaklanmaların hak arayışı mıydı, yoksa hani biz biliyoruz ki yani o dönemde bir takım yoksulluklardan Anadolu'daki, evet, Osmanlı dönemindeki o celali isyanlara benzeyen,
evet,
ağır vergi yüklerinden doğan isyanlar da var. Bu gerçekten, evet, bugünkü, evet, bu ideolojiyi taşıyan ayaklanmalar mıydı bunlar?
Yani tümüyle değil tabii. Mesela Şeyh Said Kürt birisi ama Şeyh Said Kürt davası için isyan eden, ayaklanan birisi değildi. Yani işte bizim medreselerimiz kapatılıyor, şer-i şerif kaldırılıyor. Dolayısıyla biz buna iyi bakamayız diyor. Konuşmalarında bu geçiyor.
Evet.
Daha çok ama diyelim Ağrı isyanına baktığımız zaman ve diğer bir takım isyanlarda sonuçta bir tepki var. Yani işte 1925 yılında Şark Islah Planı ortaya konulduğu zaman Şark Islah Planı'nda mesela işte Kürtçe konuşulması, yani kanunen Kürtçe konuşma yasaktır demiyor ama işte Türkçenin dışındaki dillerin konuşulmaması, yerlerinin değiştirilmesi, devlet dairelerinde şunlara dikkat edilmesi gibi birçok şey var.
Evet.
Kanun var, nasihat var, yaptırım var. Dolayısıyla bunlar bir biçimde insanlar üzerinde baskı oluşturuyor ve insanlar tepki duyuyorlar bunlara. Ve zamanla bu tepkiler birikiyor, bazen isyanlara dönüşüyor. Ve ulus devletler dediğim gibi belli bir şey dili merkeze alıyorlar, egemen hale getiriyorlar. Diğer dilleri ve diğer kültürleri ya reddediyorlar, ya asimile ediyorlar ya da inkar ediyorlar.
Evet.
Yani bunun bir ara başbakanın, Tayyip Erdoğan'ın pardon başbakanken sık sık söylediği gibi. Bu politikalar Türkiye'de bölgede uygulandı. Bu tabii sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil. Yani Arapların yoğun yaşadığı ve Araplık temelinde, Arap milliyetçiliği temelinde oluşan ulus devletlerde de bunun aynısını görüyoruz. Ve sonuçta bölgede yoğun bir, yani büyük bir nüfus olup da ulus devlet olmayan ve dolayısıyla kendisi temsil edemeyenler Kürtler kaldı. Şimdi küreselleşmeyle beraber ciddi anlamda ulus devletler delik deşik, sınırları delik deşik olmaya başladı. Hakimiyet tarzları eleştirilmeye başlandı. Kimlikler, farklı kimlikler kendilerini ifadeye yöneldiler. Şöyle bir şey ortaya çıktı. Şiddet ortaya çıktı. Bazı terör örgütleri ortaya çıktı. Sonuçta şununla karşı karşıya geldik. Ya hakikaten büyük topluluklar olup da ulus devlet olamayanlar, ulus devlet olacak, kendini temsil edecek. Bu da beraberinde bir sürü çatışmaları getirecek. Çünkü diyelim Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgede aynı zamanda Araplar da belli oranlarda nüfusa sahip.
Evet.
Bir defa onlar benzer sorunlarla karşılaşacaklar. Ya da ulus devlet olmadan mevcut olan ulus devletler kendilerini reformize edecekler. Bunların kimliklerini tanıyacaklar, dillerini tanıyacaklar ve böylece daha işte çok kültürlülük içinde bir toplumsal dünya olacak. İşte Osmanlı'daki millet sistemi gibi bu şekilde yaşayacaklar. Üst kimlik de işte millet kimliğimiz olacak. Üst siyaset de işte bir devlet. Bir devlet işte diyelim Türkiye Cumhuriyeti bir siyasi de yapı olarak var.
Evet.
Ama onun içinde işte Kürtçenin konuşulması, yazılması, temsil edilmesi, yerel düzeyde, lokal düzeyde katılımlarının artırılması. Türkiye aslında AK Parti iktidarıyla birlikte bunu ciddi bir biçimde yapmaya çalışıyor. Bu konuda önemli adımlar atıyor. Belli mesafelerde kaydedildi. Çözüm süreci dediğimiz şey bir yönüyle aslında bunu anlatıyor. Yani hem ya başlık terörü sonlandırma mı ve toplumsal bütünleşme diye geçiyor ama ya aslında içeriye baktığımız zaman bütünüyle öyle değil. Sadece terörü sona erdirme meselesi değil yani.
Evet.
Kürtçenin işte okuma, yazma, eğitim,
kurslar açılması.
Bunların bütün engellerin kaldırılması, desteklenmesi. Evet. Bir topluluğun varlığının kabul edilmesi, devletin kendisini reorganize etmesi bu çerçevede. Mesela işte diyelim ant, işte her sabah okutulan ant kaldırılması en önemli girişimlerden birisi. O nedenle hem evet, madem ki Kürtler artık temsil edilecek, devlet de buna göre kendisini yeniden yapılandıracak. O zaman Kürtlerin işte PKK üzerinde bir siyasi bir terör veya bir silahlı hareket olarak var olmalarının da sona ermesi lazım. O nedenle işte silahın bırakılması, önce silahların durması, silahlar durdu Türkiye'de, sonra da bunların bütünüyle bırakılması aşaması önemli.
Evet.
Bu önemli bir arayış. Hakikaten artık self determinasyon dediğimiz, her ulusun kendi kaderini tayin etmesi, bu Birinci Dünya Savaşı'ndan gelen bir ilkeydi. Bu çok iyi sonuç vermedi. Çünkü bir ulus çıkıyor, kendi kaderini tayin ediyor, diğer uluslar edemiyor. Onlar da edince bu defa bir sürü kavga, kaos, çatışma ortaya çıkıyor. O zaman bunu aşan, işte millet etrafında bir birlik, beraberlik savunmak, bir işte siyasi devlet birlik var ama bu daha geniş, daha katılımcı, daha hoşgörülü olacak biçimde yapılandırılması gerekir.
Hocam burada da
dünya da bugün buna gidiyor. Yani mesela evet, İngiltere'ye baktığımızda, İspanya'ya baktığımızda, Türkiye'ye baktığımızda da buna doğru bir gidiş var aslında.
Ama yani hocam sanki görünen o ki, yani PKK'nın kullandığı ya da işte artık bu tabir çok kullanılmıyor ama işte PKK'nın işte siyasi uzantısı HDP'nin kullandığı. Evet. İşte ya da şimdi PYD'yi duymaya evet, başladık. PYD'nin birazdan belki bahsedeceğiz. Evet. Suriye'deki o kantonlarından bahsedeceğiz. Ama sanki bu dil soğuk bir dil değil mi hocam? Yani böyle çok Marksist söylemlerin kullanıldığı, çok da bizim alışık olmadığımız, işte evet, halkların evet, kardeşliği denilen.
Evet.
Böyle çok da hani bizim... Hani mazlumsa eğer bu evet, halk, çok böyle o mazlum halkların, bu coğrafyadaki mazlum halkların kullanmadığı, hı-hı, böyle çok farklı yerlerde üretilmiş teorilerle konuşulduğu evet, bir dil var. Bir tarafta işte Kürtlerin temsilcilerinin kullandığı, siyasi hı-hı, partinin ya da işte PKK'nın kullandığı bir dil var. Bir taraftan da hani devletin biraz daha böyle devlet ana tarzında, işte kucaklayıcı evet, bir, ya belki görünen devlet ana ama arkasında bir baba olduğunu da biliyoruz biz onun. Bu dil bana böyle çok uzlaşmacı bir dil gibi gelmiyor hocam. Yani ben bunun bir yerde böyle bir patlayacağını he, düşünüyorum. Sanki iki tarafta bir şey bekliyor, süre mi kazanılıyor? Sizinle bunu daha önceden de konuştuk. Yani
evet,
ne verilirse iki tarafta çok tatmin olmayacak gibi evet, geliyor bana. Siz gerçekten umut var mısınız
bundan? Yani şimdi ben tabii umut varım. Bir defa bütün insanların tarihine baktığımız zaman, bizim toplumun tarihine de, evet kavgalar var, savaşlar var ama bir biçimde insanlar kavgalar ve savaşları sürdürdükten sonra özellikle yöneticileri, aydınları, siyasetçileri, ya yeter, bu savaşta biz çok şey kaybettik, artık buna bir dur dememiz ve bir yol bulmamız gerekir diyor tarihte insanlar bunu. Türkiye'de de bunu insanlar bir biçimde dedi aslında, bir aşamaya da gelindi. Yani PKK'nın yönetici kadrosunun, PKK'nın kendisi ciddi anlamda Marksist bir siyasi anlayışa sahip. Ondan beslendi ve tabii HDP'nin işte kendi toplumsal tabanına yönelik verdiği mesajlar da başlangıçta böyleydi. Fakat HDP sonradan taban edilmek için burada bir değişikliğe gitti. Yani PKK'da gitti. Artık mesela dine karşıt bir dili kullanmayı bıraktılar. Artı çözüm süreci başladığı zaman da, yani Marksist bir jargondan çok, bizim bu topraklara ait olan, bir arada olmamızı da sağlayacak, yani halkların birliği. Bu toplum bundan ne kadar anlar? Doğru. Aynı şey yani. Liberal teoriyle efendim bir arada yaşamanın bilmem kültürü. Ama millet kavramını kullandığımız zaman,
evet,
Müslümanlar kardeştir dediğimiz zaman, bu topraklarda bunun bir karşılığı var. Bir temeli var, bir kültürü var.
Ya tarihe bir referansta bulunmak.
Evet, bir temeli var yani. Bir şey hemen birden ortaya çıkmaz. Çıkmıyor. Tarih evet, içinde bir sürü uzlaşmalarla, beraberliklerle, rekabetlerle sonuçta bir uzlaşma ortaya çıkıyor ve bunu insanlar benimsiyor ve devam edip geliyor bu. Millet kavramı da, işte Müslümanların kardeş olması da, budur yani. Birbirine kız alıp verme, beraber ticaret yapma, birbirine güvenme, inanma. Bunun bir tecrübesi var bu topraklarda.
Evet.
Bu aslında bir yönüyle mesela işte Abdullah Öcalan Nevruz'daki mektubunda da işte millet olmamız Mezopotamya ve Anadolu'da beraber olmamız, Türkiye'nin ve işte Türklerin ve Kürtlerin beraber olmasına karşı çıkan dış güçler, bunlardan bahsetmişti. Fakat şu an yaşadığımız duruma geldiğimizde hakikaten işte sokaklarda şey kavgalar, sokaklarda şey var, yakma yıkma var, barbarlık var. Ciddi anlamda ateşe vermeler var. Bunda HDP'lilerin tabii siyasetçilerin de belli bir vebali var. Çünkü onların açıklamaları, tweetleri bunları yönlendirdiği ortaya çıkıyor açıkçası. Bu olayların yapan önde gelen bazı insanların yine HDP'nin il teşkilatlarıyla, ilçe teşkilatlarıyla ilişkili olması HDP'nin bu işin içinde olduğunu gösteriyor. Şimdi Türkiye çözüm sürecinde belli adımlar attı, önemli girişimler ortaya çıktı ama bir tıkanıklık var, o gözüküyor. Bu tıkanıklığı aşmak için de tabii sokaklara ateşe vermek gerekmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi var, işte seçilen partiler var, görüşler konuşuluyor, tartışılıyor. Ama çözüm sürecini bence HDP'nin sabote etme girişiminden çok bu Orta Doğu ile ilgili bir gelişme olarak okumak gerekir. Artı çözüm sürecini daha çok uluslararası düzeyde istemeyenlerin belki bir müdahalesi olarak değerlendirmek evet, gerekiyor evet. bunu.
Hocam yavaş yavaş hani bu evet. genel sorumdan sonra özel olarak günümüze gelmek istiyorum. Bu ülke içerisindeki çatışmalarda yeniden biz Hizbullah ismini duymaya evet. başladık. Yani Diyarbakır ve Batman'da, hatta Diyarbakır'da öldürülenlerden birinin işte Hizbullah taraftarı olduğu ve başının ezilerek öldürüldüğü kaydı evet. vardı. Ve IŞİD sempatizanı gözüküyor bunlar. Ya bu manada yani az önce de konuştuk ama yani PKK'nın bu ideolojik araçları ile IŞİD'e karşı mücadele etmesi, yani çünkü IŞİD şu an böyle dindar ve sahipsiz toplum kesimlerinin böyle sözcüsü durumunda. O bölgede başta Amerika olmak üzere o Batı hegemonyasına karşı biriken o direnci, öfkeyi de temsil ediyor. Bu manada yani IŞİD sona erdirilse bile, bir örgüt olarak bitirilse bile
evet.
bizim bu coğrafyamızda belki bunların çok böyle radikal boyutlarında Vahabist örgütler bizim topraklarda çok neşvi nema bulamıyor ama bizim dışımızda neredeyse İran dışında tüm Arap evet. bölgesinde ya da Müslüman toplumlarda Afganistan'dan Pakistan'da çok böyle kolay yerleşim yeri bulabiliyor. Bu manada yani IŞİD'in böyle ideoloji olarak PKK'yı da bastırdığını düşünüyor musunuz? Evet. Yani çünkü Diyarbakır'ın ortasında PKK taraftarlarıyla Hizbullah ya da işte şu anki siyasi uzantısı Hüdapar taraftarları evet. kavgaya tutuştular. Yani bu da evet. ilginç. Bu da hani belki 20 yıldır duymadığımız evet. bir şeydi. Evet. Bu manada bu IŞİD sempatizanlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu evet. Bu neye yol açacak bizde evet. acaba?
Tabii IŞİD'e baktığımız zaman evet yani söylemlerinde işte Amerika'nın yoğun bir hegemonyası, uluslararası güçlerin hegemonyası, Maliki ile beraber işte Sünnileri dışlaması, orada işte işkencelerden geçen binlerce insanın varoluşu, yani işte çok korkunç bir biçimde kurdukları hapisler, işkencehaneler. Bütün bunlarla beraber bir araya gelen bir olgu yani IŞİD'e baktığımız zaman. Fakat IŞİD sonuçta yani bu bahsettiğimiz hegemonyanın yoğun baskısı, oradaki Sünni kesimin dışlanması, Saddam sonrasında Saddam'ın kimi askerlerinin buna katılması, bunların oluşturduğu bir şey. Bir açıdan da yani böyle bir yönü var. Fakat IŞİD aynı zamanda en fazla kendisini mesela gösterdiği şeylere bakıyoruz. İşte Musul'a, değil mi? Saldırması, Musul'da özellikle peşmergelerle çatışması, Kürtlerin yoğun yaşadığı ve petrol üzerinde yaşadıkları bir yere müdahale ederek Kürtleri petrolden uzak tutmaları.
Evet.
Böyle bir yönü var. Daha sonra Rojava bölgesine, Kobani bölgesine gelmesi ve yine orada işte Kürtlerin güçlü olduğu, inisiyatif sahibi olduğu.
Rojava hocam genel bir yere, o Suriye'nin kuzey,
evet, kuzey bölgesi.
Kuzey bölgesi, evet.
Oraya müdahale etmesi. Bunlara baktığımız zaman mesela Esed rejimiyle bir şeye çatışmaya girmiyor IŞİD. Evet. Esed'le bir çatışmaya girmiyor veya Irak rejimi işte yeniden yapılandırıldı. Bununla ilgili yoğun bir çatışmaya girmiyor. Şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor Türkiye'ye baktığımız zaman. IŞİD sadece sanki Kürtlere saldıran bir örgütmüş gibi algılanıyor.
Bir de hocam yani, şey de bu da hep konuşuluyor. Böyle PKK'nın da çok alışık olmadığı bir düşman deniliyor. Yani PKK daha çok gerilla savaşına müsait, evet, bir, evet, örgüt. Ama IŞİD bir sanki cephe, bir yerlerden ciddi böyle askeri, hı, stratejik eğitimler almış.
Evet.
Dağınık olmasına rağmen, çok böyle, evet, başıboş olmasına rağmen daha böyle organize, evet, çok stratejik saldırılar düzenliyor. Yani bir şehre, evet, giriyorlar ve hangi mahalleyi nereye, evet, alacaklarını biliyorlar. Orayı kuşatıyorlar. Evet. Bir cephe savaşı veriyorlar. Bu da ilginç değil, evet, mi hocam?
Yani orada tabii demek ki o orayı bilen insanlar var bunlar arasında ciddi anlamda. Yani bu da işte Saddam'ın askerleri içinde olan insanlar olabilir. Esed'den ayrılmış olan bir takım istihbarat birimleri veya o ordudan ayrılmış olan insanlar olabilir. Biz genellikle işte İngiliz veya şeyle okuyoruz. İngiltere ve işte İngiltere'nin ve İsrail'in istihbaratının etkisiyle okuyoruz. Ama bence yerel kaynaklar üzerinde gitmek biraz daha doğru bir şey. Çünkü hakikaten IŞİD'in şeylerine baktığımız zaman o bölgeyi çok iyi biliyorlar. Ve bu bölgeyi bilen insanlarla demek ki bu stratejileri uyguluyorlar. Burada İran ve Arabistan faktörü de bence çok önemli. Yani bir biçimde IŞİD'in yaptıkları kimin işine yarıyor daha çok? Nasıl bir karşılık buluyor? Bir defa bence bu açık bir şey. Türkiye işte Kürtlerle bir yönüyle, Barzani ile ciddi anlamda bir ittifak içindeydi. Çözüm sürecini yürütüyordu. PKK silahlarını bırakmıştı. Kuzey Irak'taki enerji işte Kürtlerin denetlediği. Ya bu çok büyük bir enerji de değil yani. %15'lik çıkarılan şey
petrol. Türkiye üzerinden pazarlanıyordu.
Türkiye üzerinde pazarlanıyordu, pazarlanacaktı. Şimdi bu IŞİD yaptığı hareketlerle buna son verdi, son veriyor. Dolayısıyla demek ki bir Türkiye ile Kürtlerin buradaki işte enerji, çözüm süreci ve diğer konulardaki ittifaklarını istemiyorlar. Yani %15 de olsa bu enerjiden pay almalarını istemiyorlar Kürtlerin. Böyle bir gerçeklik var. Dolayısıyla burada tabii IŞİD'i sadece bir PKK karşıtı olarak değil, yani işte peşmergeler PKK'lı değiller veya işte Kuzey Irak. Ama son Kobani meselesinde farklı bir şeye dönüşüyor bu dediğim fotoğraftan. Çünkü Kobani işte veya Rojava bölgesinde PYD'nin ve PKK ile birlikte oluşturduğu kantonlar, özel bölgeler var.
Evet.
Ve Salih Müslim bunu başlangıçta işte Esed'le beraber hareket ederek kurdu.
Kurdu.
Türkiye mesela Salih Müslim'le beraber olmak istedi ve Salih Müslim Türkiye'ye tavır koydu o zaman. Dolayısıyla şimdi de IŞİD'in karşısında PYD ciddi anlamda güç kaybediyor ve Türkiye'nin ona yardım etmesini istiyor. Tabii Salih Müslim kendisini yani bir büyük bir güç, bir devlet olarak mı algılıyor, evet, bilmiyorum.
Hocam
tabii,
isterseniz kısa bir ara, evet, verelim. Programımızın ikinci kısmında bu Suriye'deki, evet, o Rojava bölgesindeki o kantonlara döneceğiz. Kanton ne, onu da, evet, bir konuşacağız. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Kırk Ambar programı devam edecek efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programının ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. Bugün yine Kobani'yi, IŞİD'i konuşmaya devam ediyoruz. Kobani'ye IŞİD'in yaptığı saldırı neticesinde ülkemiz sınırları içerisinde de meydana gelen ve bugüne kadar 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları, bu olayların asıl sahiplerini anlamaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamız her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam, yeni bir terim duyduk biz bu Kobani ile beraber, kanton evet, kelimesi. Evet. Kanton işte bir ülkenin idari ya da sınırsal alt birimlerine verilen admış. Latince kanto kelimesinden türetilmiş, ülke birimi manasına gelen. Bunu aslında biz ne zaman duyduk? Bu Suriye'deki o Rojava bölgesindeki, evet, bu kantonları. İşte en son biz Kobani'yi biliyoruz ama ilki yanılmıyorsam işte 17 Ocak'ta, bu yılın işte 17 Ocağında, ikincisi de 27 Ocak'ta iki tane daha böyle kanton ilan edildi. Bunların biri işte Cizire diye adlandırılıyor, bir de Afrin diye adlandırılıyor. Bizim o zaman çok dikkatimizi çekmemişti. Yani Suriye'deki, evet, o kargaşanın içerisinde de buralarda hatta demokratik özellik ilan edildi. Bakanlar, evet, atandı bu kantonlara. Evet. Hatta Abdullah Öcalan'ın bayrağı, fotoğrafının bulunduğu, PKK bayrağının, PYD bayrağının bulunduğu bir mecliste bu bakanlar yemin bile ettiler. Az önce arada yine konuştuk hocam. Ben onunla başlamak istiyorum. O soruyu sormak istiyorum. Tabii bu trajikomik bir durum ama. Evet, evet. Yani gerçekten bu Suriye'nin geldiği şu duruma baktığımız zaman Esed rejimi birçok şeyin üzerine aslında örtmüş mü? Yani birçok problem belki askıya alınmıştı ama yani ne çok problem varmış hocam bu bölgede. Yani Kürt nüfus var, Kürtlerin özellik ilan edilmesi için alanlar oluşturuluyor. Bilmem işte, evet, Nusayriler var, işte İsrail'in çıkarları var. Evet. Böyle bir soruyla başlamak istiyorum. Evet, evet. Yani bunlar hiç olmasaydı ve Esed rejimi devam etseydi daha mı iyi olurdu acaba?
Evet. Hayır, şimdi dediğimiz Osmanlı sonrası dönemde bu işte askeri darbelerle iş başına gelen diktatörler zaten birçok şeyi örterek hayatlarını sürdürmüşler. Sürekli birisi bir çıkıp konuştuğu zaman başına vurulmuş, susturulmuş, içeri atılmış, hayatı karartılmış ve baskıyla bir düzen sürdürülmüş. Dolayısıyla şimdi artık küreselleşen dünyada bu baskı düzenlerinin varlığını sürdürmesi mümkün gözükmüyor. Toplumlar, insanlar birbirinden çok etkileniyor. Mobilizasyon var, dünyaya girip çıkıyorlar, açık toplum haline geliyorlar. Dolayısıyla İnsanlar konuşmak istiyor. İnsanlar kimlikleri neyse onları yaşamak istiyorlar. Onları temsil etmek istiyorlar. Bunun yolu ulus devletlerin karşısına yeni ulus devletler koyarak hareket etmek değil. Ben şahsen öyle görüyorum. Evet. Bunun yolu hakikaten bu toplulukların, bu kimliklerin temsil edilmesine imkan verecek üst siyasi yapılar oluşturmak. Yani mevcut olan devletlerin reformize edilmesi, kendilerini gözden geçirmeleri, daha hukuk devletine, demokrasiye, herkesin katılımına yer veren bir çerçeveye yönelmeleri. Çözüm bu aslında. Tabii PYD'nin kanton bölge oluşturması sürecine baktığımız zaman Esed'in muhaliflerle kavga ettiği, çatıştığı, katliamlar gerçekleştirdiği bir dönemdir. Esed özellikle İhvan-ı Müslüm'ün başta olmak üzere oradaki muhalif yapılarla çatışırken kendisine destek olsun diye, o çatışmalarda yer almasın, onlarla beraber hareket etmesin diye Salih Müslüm'ü destekliyor ve orada Kürtlerin içinde yerel özerk yapıların oluşturulmasına destek veriyor aslında.
Evet.
Ama bu Esed'in tabii varlığının etkili olduğu dönemlerde Salih Müslüm de onu sürdürüyor. Şimdi IŞİD'le beraber, IŞİD oralara saldırmaya başlayınca ve Esed de tabii bunu koruma noktasına bir tavır da ortaya koymuyor ve bir yönüyle buraya saldırması için göz yumuyor Esed de. O nedenle bu kanton dediğimiz yapılar burada zaten çok kırılgan, çatışma, anormal bir ortamda oluşan bu yapılar, doğal bir süreç içinde gelişmeyen bu yapılar şu an düşmeye başlıyor. Salih Müslüm orada tabii kendisi bir inisiyatif PKK ile beraber, PYD ve PKK bir inisiyatif oluşturuyor. Bu inisiyatifin Türkiye tarafından tanınmasını istiyor. Yani Türkiye zaten kendi içinde çözüm sürecini yürütürken PKK'nın silah bırakmasını istiyor. Bunun için mücadele ediyor. Ama bunu yaparken öte yandan sınırlarında yer alan Kobani dediğimiz veya Rojava dediğimiz bir bölgede başka bir silahlı gücün başka bir silahlı gücün varlığını desteklemesi düşünülemez yani. Bir devlet açısından bakalım. Çünkü zaten Türkiye 30 yıldır terörle, silahla ciddi problemler yaşıyor. Travmalar gelişiyor. Bunları Türkiye önlemek, bunları artık tedavi etmek istiyor. Bu varken bir de PKK buradan çıkıp gidip PYD ile beraber sınırında Suriye'nin içinde varlığını sürdürsün. Böyle hiçbir devlet bunu
istemez. Silah, Türkiye silah, de bunu istemez. Tabii silah yani. İsteniyor.
Evet.
İşte ha buradan girsinler. İşte evet. Suruç'taki sınır kapısından da işte Kobani'ye evet. Geçsinler deniyor.
Bu çok bir yandan işte Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye bir devlet var, bir toplum var. Bir takım sorunlarımız var, ciddi sorunlarımız. Bunları konuşuyoruz, bunlarla yüzleşiyoruz. Ama öte yandan daha savaş ortamında küçük bir grup, silahlı bir grup kurallar koyuyor ve Türkiye'nin buna uymasını istiyor. Bunun hiçbir mantığı yok yani. Dolayısıyla Salih Müslüm zaten başta bizimle beraber, hükümetle de beraber hareket etmedi. Orada Türkiye'yi çizdi. Gitti Esed'le beraber hareket etti. Şimdi de yalnız kalınca Türkiye'nin onun belirlediği şartlarda ona yardım etmesini istiyor. Yani Salih Müslüm kim ki böyle bir talepte bulunuyor? Bir defa bunu sormak gerekiyor. Oradaki Kürtlere yardım etmek, IŞİD'in korkunç terör faaliyetleri karşısında Kürtlere yardımcı olmak gerekir. Bunun için Türkiye işte diyelim 150 binden, 170 binden bahsediliyor. 170 bin kişilik bir nüfusa kucak açtı. Ona yardım etmeye çalışıyor. Orada bu insanlar kopmadan yerlerinden kalarak devlet yardım etsin. Ben de şahsen bunu istiyorum. Bunun yolu nedir ama? Yani bunun yolu işte tampon bölge oluşturmaktır. Güvenlik bölgesini oluşturmaktır. PYD oradaki insanların güvenliğini oluşturmada yetersiz kalıyor. Dolayısıyla oradaki güvenliği sağlamak için daha güçlü bir irade lazım. Bunu bizim ordumuz sağlayabilir ama bunu bizim ordumuzun sağlayabilmesi için Birleşmiş Milletler'den onay alması gerekiyor. Uluslararası
NATO'nun üyesi olarak NATO'nun desteklemesi
gerekir. Türkiye sonuçta orada IŞİD'le karşı karşıya gelecek. IŞİD dediğimiz şey terör örgütü ve işte düzenli bir stratejiyle hareket etmiyor. Bu ciddi anlamda IŞİD'le çatışmayla yüz yüze gelmek manasına geliyor. Ciddi riskleri de var. O nedenle bütün bunları düşünerek Türkiye diyor ki zaten bir ben işte orada güvenlik bölgesi oluşturayım. İki uçağa yasak bölge getirilsin. Ki Esed çünkü oralara bir takım saldırılarda bulunabilir. Bu tür şeyler Türkiye tezler ortaya koyuyor ve haklı bu tezlerde de. Çünkü Esed rejimi orada duruyor. IŞİD dediğimiz yapı bir yönüyle Irak'ın Maliki rejimiyle Esed rejiminin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Onların siyasi boşluğundan meydana geldi. Eğer Irak merkezi yönetimi ve Suriye merkezi yönetimi siyasi boşluklara yol vermeselerdi IŞİD diye bir şey olmazdı bugün.
Evet.
Gerekli düzeni sağlayamadıkları için işte orada bütün grupların içinde yer aldığı herkesi bir biçimde az ya da çok memnun eden merkezi bir siyasi yapı oluşturamadıkları için IŞİD diye bir yapı ortaya çıktı. Bugün IŞİD'i tasfiye ederler ama yine Suriye ve Irak bölgesinde merkezi yönetimler oluşmazsa yine farklı adlarla yeni IŞİD'ler ortaya çıkar.
Evet.
Aslında.
Hocam IŞİD aslında bizim başımıza bela iken bu topraklara ve şu an sanki Türklerin evet. ve Kürtlerin başına bela ama bir taraftan da farkındaysak Esed'in üzerindeki ve İran üzerindeki elektriği de aldı. Yani şu evet. an kimse Esed'i evet. konuşmuyor. Esed'in yaptıklarını konuşmuyor.
Bir tek Türkiye konuşuyor. Bir tek hükümet
tabii,
konuşuyor
bir
yani.
Tabii bir tek bizim hükümetimiz evet. konuşuyor. Sanki evet. Suriye'deki ezilenlerin de sözcüsü evet. durumundayız baştan beri. Ama evet. bu gerçekten önemli. Yani IŞİD üzerlerindeki elektriği alarak hem İran'ı hem de Esed Suriye'sinde rahatlatmış durumda. Ve başı belada olan şu an bir tek Türkiye gözüküyor.
Yani kesinlikle öyle.
Yani bakın, bizim olmayan bir savaşta en çok acıyı biz çekiyoruz
aynen
şu anda.
Aynen öyle. Yani şimdi bu Türkiye'nin sokaklarında bunların meydana gelmesin. Yani evet HDP'yi vesaire suçluyoruz ama en önemli suçlardan birisi de IŞİD'dir aslında. IŞİD'in bölgede boşlukta ürettiği durumların Türkiye'ye yansımasıdır bunlar bir açıdan. Dolayısıyla bugün Türkiye aslında maalesef hem PKK ile hem PYD ile hem de IŞİD gibi terör örgütleriyle yüz yüze kalmış bir ülke konumuna gelmiş yani. O nedenle Türkiye hakikaten uluslararası arenada daha bu konuda mücadele eden, daha aktif çözümlerin alınması konusunda faaliyetlerde bulunan bir ülke konumunda.
Evet. Hocam, tabii herkes yine yönünü batıya döndü. Yani hem arabulucu olarak hem IŞİD'den kurtulma aracı olarak. Türkiye açısından baktığımız zaman Esed'den kurtulma için işte NATO'ya, NATO'nun sürekli kapısını çalıyoruz. Birleşmiş Milletler'in kapısını çalıyoruz. Amerika'nın kapısını çaldık.
Evet.
Fakat bu coğrafyada bu ülkelerin ya da bu grupların müdahalesini de biliyoruz biz. Yani işte geçmişte, daha çok yakın bir geçmişimizde bir Irak Savaşı yaşandı. Evet. Amerika'nın oraya nasıl bir özgürlük getirdiğini görüyoruz şu anda biz.
Evet.
Ya da getiremediğini, ironi manasında kullanıyorum bunu. Evet. Yani acaba yeni bir oyun mu oynanıyor şu manada? Yani ABD'nin işte bütün dünyayı ikna edecek çapta IŞİD vahşetine mi ihtiyacı var? Yani bunun için Ezidilerin, işte Suriyeli Kürtlerin vahşeti, bu haklılığını kanıtlayacak ve ardından böyle bir altın vuruş mu gelecek? Bu vuruş hangi dengeleri değiştirecek? Yani Esed'i mi güçlendirecek, İsrail'in bölgedeki varlığını mı güçlendirecek? Bu manada gelecek için ne öngörüyorsunuz hocam?
Valla şimdi tabii mesela IŞİD'in, El-Kaide'nin teorilerine baktığımız zaman işte çatışmayı merkeze alıyorlar. Amerika'ya karşı baş kaldırmadan bahsediyorlar. Bunu terste okuduğumuz zaman yani uluslararası hegemonyada buyurun siz çatışmayı istiyorsanız çatışın, birbirinizi öldürmeye devam edin gibi bir cevap ortaya koyuyor. Bugün bizim bölgemizde ölen insanlar Müslüman insanlar. Arap da olsa, Kürt de olsa, Türkmen de olsa, değil mi?
Evet.
Bu bizim bölgemizin enerji kaynakları israf oluyor. Bizim bölgemizdeki devletler gittikçe kazandıkları petrolden kazandıkları paralarla güzel şehirler, işte fakir fukaralıkla baş etme, mektepler yapma, yollar yapma gibi daha insani, daha doğru şeyler yapacaklarına bu paralarla silahlanıyorlar. Bu silahlanmadan bu paraları Avrupa ve Amerika ve Rusya bu paraları alıyor. Dolayısıyla zenginliğimiz bir biçimde dışarıya gidiyor. Birbirimizi öldürüyoruz. Katliamlar, bölgenin zehirlenmesi, birçok şehirlerimizin bombardımanlardan geçmesi. Yani şehirlerimiz diyoruz. Çünkü hakikaten burada biz bu insanlarla beraber akrabayız. Yüzyıllarca yaşamışız. Ve bu sonuçta şuna da yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'da işte bu İslamcılar, bu İslamistler, bu dinci gruplar, bu dindarlar kesip biçiyorlar, katliamlar yapıyorlar. Bunlar kötü insanlardır. O nedenle bunlardan uzak durmak gerekiyor. Ve ciddi anlamda İslamofobiyayı dediğimiz şeyi de pekiştiriyor bu. Nitekim İsviçre ilk defa kendi ülkesinde bütün İslami faaliyetleri yasaklayan bir kanun çıkardı. Yine işte Avrupa'da ve diğer yerlerde İslam'a karşıt kötü davranışlar, kötü tutumlar ortaya çıkıyor. Bu aslında bir yönüyle İslam'a yönelen sempatinin kırılması, bloke edilmesi ve önüne geçilmesi manasına da geliyor. Sonuçta IŞİD aslında genel anlamda Müslümanlara yarayan, işte bölgede uluslararası hegemonyanın varlığına son veren bir yapıya dönüşmüyor. Tam tersine burada daha büyük kaoslara yol açıyor. Müslüman toplumlar birbiriyle daha kavgalı hale geliyorlar. Enerji kaynaklarını harcıyorlar, silahlanıyorlar, refah toplumu haline gelmek, medenileşmek, daha sükunet içinde yaşamak gibi şeyler uçup gidiyor. O nedenle bu kavga bir biçimde Müslümanlara yarayan bir kavga değil, bölgeye yarayan bir kavga değil, çözüm getiren bir kavga değil. Yani kavga yapılır ama sonuçta o kavga sizi bir sonuca götürürse, size bir çözüm getirirse, bir siyaset getirirse bir anlamı olur. Burada bunu da göremiyoruz hakikaten. Yani Esed rejimi işte burada işte veya Arap Baharı'nı düşünelim yani. Arap Baharı ile birlikte bölge yeni bir siyasete yönelecekti. Bu işte bahsettiğimiz Sykes-Picot'la gelen düzen reformize olacaktı. Belli ölçülerde tasfiye olacaktı. İslami hareketler katılacaktı. Ama bu engellendi ve dolayısıyla IŞİD dediğimiz bir varlık ortaya çıktı. Bu hem bölge açısından büyük bir tehdit edici unsur, hem de dünya açısından büyük bir tehdit edici unsur. Çünkü sonuçta yani Amerika'da, Avrupa'da, orada milyonlarca yaşayan Müslümanları yok edemezler. Orada evet. yaşayacaklar. Bunların büyük bir kısmı orada doğmuş, büyümüş. Oranın evet. vatandaşı olmuş. Onların huzur içinde yaşaması Amerika Birleşik Devletleri için veya Fransa, İngiltere devletleri için önemli. Bunun yolu da artık yani dünya birbirinden ayrı değil. Orta Doğu da barış içinde yaşarsa Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da barış içinde yaşar. Orta Doğu barış içinde yaşamazsa bu bir biçimde maliyeti diğer ülkelere de yansıyor.
Yansıyor
yani.
Evet.
Burada tabii bir de İsrail meselesi önemli. İslam dünyasının başına en büyük problemlerden birisi İsrail Siyonizm devleti.
Evet.
Filistin'e yaptığı katliamlar ortada. Mescid-i Aksa'nın işgali ortada. Ama Müslümanlar, Müslüman toplumlar birbiriyle kavga ederken, bu kaoslar ortaya çıkarken İsrail orada daha bir güvende kendini hissediyor. Daha farklı siyasetler ve yöntemler uyguluyor.
Evet ve bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını da şiddetle desteklediklerini de söylüyorlar evet, her evet. defasında. Çünkü yeni bir aktör çıkacak
evet.
ve aynen IŞİD'in şu anda İran ve Esed üzerinden dikkatleri kendi üzerine çektiği gibi belki o yeni devlette İsrail üzerinden dikkatleri biraz daha kendine çekecek. Hocam son evet. iki dakikamız var. Belki bu konu çok geniş bir konu ama kısaca sormak istiyorum. Biz sizinle IŞİD'in sosyolojisini, teolojisini konuştuk geçmiş programlarda da ama bu IŞİD'in işte vurma, kırma, öldürme,
evet.
işte vahşeti her neyse bunlar hep konuşuluyor ama bir de İslamcı bir örgüt yani IŞİD evet. bir taraftan. Türkiye'nin de şu an içinde bulunduğu durum malum. Yani tamam AK Parti işte müreffeh bir toplum oluşturma yolunda ilerliyor ama AK Parti'nin işte içi boşaltılmış bir İslamcılığı da temsil ettiği, bu işte geniş halk kitlelerinin içinde bulundukları durumdan işte bir takım tatminsizliklerden böyle bir IŞİD ideolojisine, IŞİD'in İslamcılığına sarılacağına dair de böyle bir yeni yeni yazılmaya, çizilmeye evet, başlandı.
Bu çok tehlikeli bir şey.
Böyle bir yani, şey olabilir hakikaten. Mi hocam?
Bu çok tehlikeli evet. bir şey. Bir defa şu var, AK Parti'de İslamcı bir yön var. Bu bir gerçek. Yani AK Parti'nin aktörlüğünü yapan insanlar İslamcı hareket içinde çıkmış, siyaset yapmış insanlar. Ama evet. AK Parti bütünüyle İslamcı bir yapı değil. Fakat öte yandan IŞİD'i İslamcı olarak tanımlayıp bütün İslamcı hareketleri, düşünceleri de IŞİD'le özdeşleştirip daha sonra AK Parti'yi de bununla beraber almak AK Parti'ye karşı yapılabilecek korkunç bir muhalefet tarzıdır bu. Özellikle ulusalcılar, paralelciler açıkçası bunu bir muhalefet tarzı olarak kullanmaktan geri durmayacaklar yani. Bu sokak.
Yani hocam bu bir muhalefet tarzından ziyade buna gider mi yani mesele?
Yani bu buna gitmez sonuçta. Evet. Çünkü IŞİD yani İslamlaşma, İslamcılık tek bir biçimiyle yok. Yani insanlar indirgeme yapıyorlar. İhvan-ı Müslümin var.
Evet.
Hizbullah var. İşte İslami Cemaat var, Nahda var, Nahdatul Ulema var.
Hamas var, El Fetih
yani
var.
Yani birçok farklı İslami gruplar var. Evet. Birçok farklı İslamcı hareketler var.
Evet.
İşi de indirgeyip sonra da İslamcılık budur. İslamcı olan herkes de böyle olur deyip insanlara...
Bir sempati toplar mı hocam?
Yani bu...
Çünkü en son hatırlarsanız bir programımızda bu, istihbarat örgütlerinin raporuna göre evet. Türkiye'den 1000'e yakın
evet.
orada savaşan...
Yani Türkiye'den tabii gençlik, Türkiye'nin siyasal kültürü Vahabizm'e uygun değil doğru ama gençlik de farklı bir süreç içinden geçiyor. Dolayısıyla gençlerden bazıları kimlik sorununu yaşayanlar özellikle aktivist yönleriyle IŞİD onlara sempati gelebilir ve IŞİD'e yönelebilirler.
Evet.
Ama bunun genel anlamda Türkiye'de çok yaygın olacağına inanmıyorum ben açıkçası. Yani.
Tamam hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.